أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşlerim bugünkü anlatacağım konu akidede önemli bir yeri olan, ehemmiyeti büyük olan bir konudur. O da Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Allah nasip ederse bunun inşallah teferruatına gireceğiz. Allah için sevmenin ne anlama geldiğini, bunun ehemmiyeti ve Allah için sevmemenin, düşman olmanın ehemmiyeti ve buna muhalefet olduğu zaman, yani Allah düşmanı olan kafir sevildiği zaman bunun dinimizdeki yeri, bunun hükmü, yani hangi boyutta küfre kadar götürür, hangi boyutta haram olur, hangi boyutta mekruh olur, bunun sınıflandırılması inşallah konularına gireceğim. Bu konuya girmeden önce kardeşler, biz biliyoruz ki Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri imtihan için yarattı. Ubudiyet için yarattı. Allahu Teala'yı tanıyalım, ona ibadet edelim. Onu birleyelim diye yarattı. Yaratırken tabii Adem Aleyhisselam'dan sonraki gelen nesil bunlar Müslüman olarak geliyorlardı. Mümin olarak geliyorlardı. Adem Aleyhisselam'ın nesli olarak. Tabii bunlar bir dönem bu şekilde mümin, Müslüman, muvahhid olarak yaşadılar. Tabii şeytan, büyük şeytan, yani bizim düşmanımız olan, en büyük düşmanımız olan şeytan Allah'a yemin etmişti ve meydan okumuştu. Senin kullarını Allahu Teala'ya haşa meydan okurcasına ihlaslı olanlar müstesna. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlaslı olanlar müstesna, geri kalan bütün kullarını saptıracağım diye yeminde bulunmuştu. Allahu Teala da imtihan gereği şeytanı yaratmış ve ona meydan vermiştir. Şimdi normalde Allahu Teala Celle Celaluhu şer yapmaz. Haşa. Allahu Teala insanlara şer dilemez. Allahu Teala rahmet sahibidir. Allah-u Teala kullarına hayır diler. Ancak bazı şeyleri biz şer olarak görsek de arkasında hayır vardır. Yani sadece sırf şer olan bir şeyi Allah-u Teala var etmemiştir. İlla ki bir şer var ettiği zaman arkasında bir de hayırlar olmuştur. Dolayısıyla en şerli olan mahluk şeytandır. Allah-u Teala onu var ederken aslında biliyordu o şeytanın ne gibi ifsadlar yapacağını ve yeryüzünde şu anda dikkatliyseniz safına gerçekten insanların büyük bir bölümünü ne yapmıştır? Kendi safına çekmiştir. Fakat Allahu Teala hikmet sahibidir. Bu kadar mahlukatı yaratırken, şeytanı da yaratırken biliyordu ki Allahu Teala Celle Celaluhu bu şeytan insanların birçoğunu saptıracaktır. Ama ona rağmen çok büyük hikmetlere binaen şeytanı yaratmıştır ki şeytanın mücadelesiyle ve insanoğlu arasındaki o ayrımlarda artık mümin kafir ayrımlarında bir kısmı şeytanın peşinden gidecek, şeytana dost olacak. Bir kısmı da Allahu Teala'ya itaat edecek. Allahu Teala'ya Rab edinecek ve Allah'ın evliya kulları olacaklar. İşte bu iki sınıfı birbirinden ayırt etmek için لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah-u Teala habis olan, pis olanı temiz olandan ayırmak için Allah-u Teala ne yapmıştır? Şeytanı, o şer maddesini yaratmıştır ve ona meydan vermiştir kıyamete kadar. Ve tabii bu iki taife özellikle Nuh Aleyhisselam döneminde, yani daha belirgin değillerdi ama Nuh Aleyhisselam döneminde şirk o dönemlerde yavaş yavaş başlıyor. Nuh Aleyhisselam'ın yani geleceği dönemlerde. Tabi Nuh, Adem Aleyhisselam'dan önce dediğimiz gibi bir sınıftı, mümindiler. Şeytan insanlara şöyle yanaştı. Dedi ki, sizden önce salih insanlar vardı. İşte hani Nuh suresinde geçen وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, hani ilahlarınızı bırakmayın. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ وَدْ يَغُوث يَعُوْقْ نَسْر. Beş kişi salih insanlar. Bunları sakın sakın bırakmayın diyorlardı müşrikler. Bu insanlar salih insanlardı. Allah'a ibadet eden, takva ehli olan insanlardı. Bunlar vefat ettikten sonra şeytan o zamanın Müslümanlarına, müminlerine geliyor ve diyor ki, bakın bunlar salih insanlardı. O salih bir afiyet olacaktır ki bunu Taliban ne yaptı? Yaşadı. Rabbim onların devletlerini bakik olsun. Tam şeriatla hükmetmeyi onlara nasip bir müessir eylesin. Ve dünyanın her tarafında şeriatın kaim olmasını Rabbim cümlemize nasip bir müessir eylesin. Bakın Taliban çok çileler çektiler, sıkıntılar yaşadılar. Çok şehit verdiler, yaralı verdiler. Çok bedeller ödediler. Ama akabinde izzete ulaştılar. Yanlış metot uygulayanlar maalesef çok şeyler feda ettiler, çok şeyler kaybettiler. İnsanlarını da kaybettiler ama netice elde edemediler. Mesela parti yönüne meyledenler, particilikle İslam'ı hani getirmek isteyenler mücadele ettiler. Örnek veriyorum, mesela İhvan-ı Müslüman hareketini ele alalım. İhvan-ı Müslümin hareketi ta Hasan Benna rahimeullah döneminden ta 1920'lerde mi başlıyor? Evet, takriben o civarlarda başlıyor. Ondan sonra tabii yavaş yavaş değişik liderler gelmeye başlıyor. Hasan Benna tabii suikasta uğruyor. Bazı liderler gelmeye başlıyor. Ve 60'lı 70'li yıllarda tabii çok ciddi kayıplar veriyorlar. O zaman Cemal Abdülnasır tağutu, Firavun'u başa geldiği zaman bayağı İhvan-ı Müslim'den bayağı fert öldürmeye başlıyor. İşkence ediyorlar, hapishaneler dolduruluyor İhvan-ı Müslim'den. Sonra gelen Enver Sedat tağutu, o da bayağı bir İhvan-ı Müslim'den öldürmeye başlıyor. Hapislerde çürütmeye başlıyor. Ondan sonraki gelen Hüsnü Mübarek, o tağut da aynı siyaseti takip ediyor. Bu firavunların siyasetini, o da bayağı bir ihvandan öldürüyor, hapse atıyor, sürgün ediyor. Ondan sonra o devrildikten sonra bir dönem biraz Müslümanlar nefes aldılar. Ama akabinden yine askeri darbeyle bu sefer Sisi'yi getirdiler. O firavunu getirdiler. Bu sefer Sisi yine başladı Müslüman katliamına, özellikle İhvan-ı Müslümin'e karşı çok çetin bir katliama başladı. Hatta Rabaa meydanında biliyorsunuz o olayları yakın tarihte oldu. Binlerce Müslümanı, yani erkek kadın orada biçtiler, öldürdüler. Ve halen Mısır'ın cezaevleri İhvan-ı Müslümin'le dolu ve bunlara işkence yapıyorlar. Arada bir İdamlar veriyorlar. Bu işkence altında da vefat edenler oluyor. Ve bu sadece Mısır'da değil, dünyanın birçok yerinde oldu ve maalesef uzun yıllar Müslümanları böyle kafirlere yem ettiler. Bu yanlış metottan dolayı maalesef. Rabbim hidayet versin, doğruyu göstersin. Bu yanlış yoldan dönmeyi onlara ve diğer Müslümanlara nasip eylesin. Çünkü bu yanlış metotla maalesef birçok Müslümanın ölümüne sebebiyet verdiler ve bir netice getirmedi. Kardeşler, gösteriler netice getirmez. Yani mesela meydanlara çıkalım, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail diye bağıralım. Netice getiriyor mu? İsrail katliamlarını durduruyor mu? Durdurmuyor. Tabii gösterilerin kısmen faydası var ama külliyen bir faydası yok. Yani belki onların faydasını bir ağrı kesici içme gibi bir şeye benzetebiliriz. Çok acılar çeken bir hastanın ve kanser olan, ayağa kanser olan bir hastanın ağrı kesici içip de arada bir biraz ağrılarını unutmasına benzeyebilir. Yoksa ilaç değildir. İlaç nedir? İlaç işte o ayağın kesilmesi, orada acılar çekilecek ama afiyet gelecek. Allah-u Teala'nın beyan ettiği gibi ilaç nedir? Kafirlere karşı cihattır. Ve bunu Allah-u Teala şer'an istiyor. Çünkü eğer bu olmazsa yeryüzü fesatla dolacaktır. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ Eğer ki insanların bir kısmını defetmeyecek olsa yeryüzü fesada uğrar diyor. Bir kısmını defedecek ki denge olsun. Çünkü bunlar yeryüzünde fesat yapan insanlardır. Yani kafir başa geldiği zaman gece gündüz ifsad edecek. Yeryüzünü ifsada boğacak ki onun başa geçmesi, başta olması, devletinin olması, kuvvetinin olması, otoritesinin olması ve özellikle Müslümanların başına musallat olmasından daha büyük bir musibet yoktur. O yüzden Allah-u Teala şer'an bu gibi insanların defedilmesini ne yapıyor? Bizlere emrediyor, bunu talep ediyor. Bunların defedilmesi lazım. Yoksa defedilmezse yeryüzünü ifsada boğacaklar. Bakın zamanında mesela Osmanlı yıkıldığı zaman, o büyük firavun geldiği zaman, Kemal Atatürk geldiği zaman ve onun ekibi maalesef o zamanın Müslümanları gördüler. Bu adam dinsiz bir adam, bu adam imansız bir adam, bu adamın dinle hiçbir alakası yok, namusla hiçbir alakası yok, ahlakla hiçbir alakası yok. Ama maalesef Müslümanların büyük bir kısmı ona ses çıkarmadılar. Evet, namazlarına gidenler vardı, camiye gidenler vardı, Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardı. Seyirci kaldılar ve o büyük firavun ekibiyle beraber ifsada bir başladı ki güçlendikçe, tabii başta kendisi Müslüman gibi gösterdi, münafıkça davrandı. Ta ki güç elde edene kadar, güç elde ettikten sonra ne yaptı? Katliamlara başladı, Müslümanları öldürmeye başladı. Ondan sonra sürekli kanunlar. O kanunlarda hilafet ilga oldu, işte şeriat kaldırıldı, Arapça okuma yazma kaldırıldı, dini tedrisat kaldırıldı, kılık kıyafet kaldırıldı. Derken İslam adına ne varsa, ya harflere kadar bile okuma yazmadaki o harfler, bunlar Arapçadır. Bu insanlar işte bir İslam'a oradan biraz bir kapı açılıyor, İslam'a meylediyorlar diye İslam'la hiçbir alakaları kalmasın diye o okuma yazmayı bile ne yaptı? Harflerini bile değiştirdi. Tabii bununla mı iktifa etti? Hayır. Artık dinine bağlı kim varsa bunları biçmeye başladı. Tabii zamanında hassas, dinde hassas olan mücahitler kalktılar. Ona karşı cihad eden, kıyam eden bir kısım alimler, bir kısım salih insanlar oldu ama bunlar hepsi biçildi, öldürüldüler. Hapishanelerde çürütüldüler. Ve sürgün edildiler, canını kurtarmak için kaçanlar oldu. Ben talebeyken Şam'da gördüm. Bir mahalle var orada. O mahallede Türkler var. Osmanlı döneminden, yani daha doğrusu o Firavun döneminde, Atatürk döneminde göç edip gitmişler, hicret etmişler. Şam'a yerleşmişler. Artık Türkiye'de yaşanmaz diye. Başlarında sarık var, bazılarında da şey var. O Osmanlı şapkası var. Bunlar ikiye bölünmüşler, ihtilaf düşmüş, bir kısmı sarıkla kalmış, bir kısmı fes giyinmişler. O şekilde hani birbirlerini tanımak için maalesef tefrika düşmüş. Onları görmüştüm, sormuştum sizin yani yaşlılarına, siz niye buraya geldiniz? Onlar Atatürk'ün işte zulmünden, küfründen kaçtıklarını söylemişlerdi. Ve Atatürk'ün etbaı, İsmet İnönü ve ta günümüze kadar gelen laikler, Kemalistler, bu dinsizler Türkiye'yi mahvettiler. Neslini mahvettiler, insanları mahvettiler. Şu anda artık görüyorsunuz 100 sene önce çarşaflı olan o kadınlar, o kızlar, yani açık bir kız kesinlikle görünmezdi. Hatta neredeyse yüzü açık, neredeyse belki bir kadın yoktu 100 sene evvel. Ama şu anda artık her 100 kadından bir tanesi ancak şeriata göre güzel bir giyim ile giyinmiştir. Gerisi hepsi açıktır. Artık çarşıda, pazarda, parklarda, sahillerde zina eder bir hale geldiler. Bu neyin neticesidir? O kafirlere karşı savaşmamanın, cihat etmemenin neticesidir. Bunlara meydan verildiği zaman yapacakları şey budur. Ailelerin bağlarını koparmak, namussuzluğu yaymak, dini yok etmek, nesli bozmak, zulmetmek, insanları sömürmek, Müslümanların topraklarını kafirlere peşkeş etmek, yeraltı, yerüstü zenginliklerini kafirlere yedirmek. Bugün Suudi Arabistan'ın petrolü kime gidiyor? Bugün işte Rus ülkelerindeki o zengin olan, yani doğal gazla zengin olan o Müslüman ülkelerin doğal gazı, petrolleri nereye gidiyor? Azerbaycan'ın, ne bileyim, ya o bölgelerde o kadar çok şey var ki doğal gaz, petrol. Haliç ülkelerini bir düşünün. Haliç ülkelerinin sadece bir devletinin petrolü Müslümanlara dağıtılsa fakir kalmaz neredeyse. Nereye gidiyor bütün bu yeraltı, yerüstü zenginlikler? Hepsi kafirlere peşkeş çekiliyor. O yüzden cihat olmadığı zaman bu kafirler yeryüzünü ifsada boğacaklardır. Tek çözüm nedir? Cihattır. O yüzden وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Eğer bir kısım insan, bir kısım insanları defetmeyecek olsa yeryüzü fesada boğulurdu. Suriye'de olan siyaset de aynı böyledir. Türkiye'deki geçen siyaset gibiydi. Ta 50 seneden beri bu siyaset var. Hafız Esad Tağut'u geldi. 30 sene boyunca küfrü yaydı. İslam'ın kökünü silmeye çalıştı. Müslüman katletti. Geberdikten sonra 2000 yılında bu sefer ikinci Firavun geldi. Oğlu Beşşar Esad, o da ta 21 senedir küfrü yayıyor. Müslüman katlediyor. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Ve bu mübarek Şam güzel toprakları ne yapıyor kafirlere? Peşkeş çekiyor. Şu anda Rusya'ya, Şialara peşkeş çekiyor bu hain. Evet, işte bunu Allah-u Teala bu cihadı hem kaderen hem de şer'an Allah-u Teala istiyor, talep ediyor. İşte burada kardeşler muadat meydana çıkıyor. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek işte. Allah için buğz etmenin en yüksek derecesi de işte budur. Allah yolunda cihad etmektir. Kalben kafirlere karşı muadat, yani düşmanlık edineceğiz, nefret edeceğiz onlardan. Buna muadat deniyor. Bu çok önemli bir ibadettir. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Allah için sevmek, kimi seveceğiz? اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Sizin veliniz Allah'tır, Resulüdür ve iman edenlerdir. Yani biz müminler kimi severiz? Başta Allah-u Teala'yı severiz. Onu veli ediniriz. O bizim velimizdir. Yani en çok sevdiğimiz, en çok değer verdiğimiz Rabbimiz Allah'tır Celle Celaluhu. Onu severiz. Onu sevmemiz sebebiyle Resullerini severiz. Onu sevmemiz sebebiyle şeriatını severiz. İndirdiği kitapları severiz. Onu sevmemiz sebebiyle de müminleri severiz. Ve kısacası Allah-u Teala'nın sevdiklerini severiz. Bu bir ibadettir, büyük bir ibadettir. اَوْثَقُ عُرَ الْا۪يمَانَ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ İmanın en sağlam kulpu diyor Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. En sağlam kulpu. Evet, Allah için sevmek. Ve bunun tersi var, Allah için buğz etmek. Yani kafirler Allah'a ve Resulüne savaş açmış, muhalefette bulunmuş, düşman olmuş, İslam dinini din olarak reddetmiş, kabul etmemiş olan kimseleri düşman edinmek. Yani bunlar da kafirler, bunlar münafıklar, bir de mürtetler sınıfı. Kafirler, asli olan kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler ilahirihi. Yani İslam dininin dışında başka bir din edinmiş olanlar. İkincisi münafık olanlar, itikaden münafık olanlar. aslen iman etmemiş ama iman etmiş gibi görünenler. Amelen değil, amelen nifak sergileyenler bunlar Müslümandır ama günahkardırlar. Konuşurken yalan söyleyen, söz verirken sözünü yerine getirmeyen, düşmanlıkta aşırı giden, emanetine ihanet eden, hani bu gibi kimseler nedir? Günahkar Müslümanlardır, fasık Müslümanlardır, Müslüman kısmındandırlar. Bunların içlerinde var olan alametler nifak alametidir. Bunları terk etmeleri lazım. Evet, ikinci sınıf itikadi münafık. Aslen iman etmemiş ama iman etmiş görünen, bir de üçüncüsü de mürtet olanlar. Bunlara karşı Müslüman ne yapar? Bunlardan teberri eder, muadet, beri olur, onlara buğz eder, nefret eder ve düşman olur. Sırdaş edinmez, onları yaklaştırmaz, itaat etmez, onların bölgesinde yaşamaz ve onlardan kısacası teberri eder, uzaklaşır. Tabii günahkar olan Müslümanlar var. Günahkar olan Müslümandan teberri edilmez. Çünkü o Allah ve Resulü düşman edinmiş birisi değildir. Allah ve Resulü sever. Ama Allah ve Resulü'nün emirlerine karşı bazı noktalarda taksiratı var. Günahlar işler. Bazı farzları yerine getirmede taksiratı var. Onun imanına göre, salih ameline göre severiz. Günahları doğrultusunda da o kadar günahları doğrultusunda da sevgimiz ona karşı azalır. Günahkar oldukça sevgimiz azalır. Günahları terk edip takvaya doğru ilerledikçe de o oranda sevgimiz çoğalır. Dolayısıyla müminleri severken de aynı kategoride sevmeyiz. Kim daha çok müttaki ise, Allah-u Teala'ya yakın ise o oranda ona olan sevgimiz de ne olur? Çoğalmaya başlar. Kardeşler, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmenin ehemmiyeti vardır. Bu ehemmiyetin bir tanesi La İlahe İllallah'ın parçasıdır. Zaten La İlahe İllallah derken La ile başlıyoruz. Hayır, red ile başlıyoruz. Yani burada muadet, teberri, kafirlerden beri olmak, uzaklaşmak, şirkten uzaklaşmak, Allah'a muhalif olan şeylerden, sahte olan ilahlardan uzaklaşmak ve sadece Allah'ı ilah edinmek. Dolayısıyla La İlahe İllallah'ın bir cüzüdür. Sonra iman şartıdır. Yani bu Allah için sevmek, Allah için buğz etmek öyle derecelere gelir ki eğer ki bu müminin kalbinde oluşmazsa küfre kadar gider. Allah'ın düşmanlarını kalben severse, onları sırdaş edinirse, küfürlerinde onları sever, beğenirse, inşallah gelecek hangi alanlarda kafir olur. Mesela onların safında Müslümanlara karşı savaşırsa, kafirin safına geçiyor, kime karşı savaşıyor? Müslümanlara karşı savaşıyor. Bu nedir? Küfürdür. Dolayısıyla orada nedir? İman gider. İmanın bir şartıdır. O yüzden ayette ne diyor? وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪ي مَتَّخَذُوا مَوْلِيَا. Eğer onlar Allah'a ve Peygamber'e iman etmiş olsaydı, onları dost edinmezlerdi. He, demek ki ne oluyor? Bu ayetin mefhumul muhalefesi, yani tam tersi, eğer onlar kafirleri dost edinirlerse, onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş onlar. İmanın en sağlam kulpudur. Hadiste geçtiği gibi, اَوْثَقُ عُرَ الْا۪يمَنْ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ. İmanın en sağlam kulpu, o kulp koptuğu zaman artık imanla bir bağlantısı kalmıyor. İmanın tadını alır kişi Allah için sevdiği zaman ve Allah için buğz ettiği zaman. Sen mümin kardeşini sevmek zorundasın. Velev ki bazı hareketleri hoşuna gitmese de onu seveceksin, onun hakkı var. İman hakkı var, kardeşlik hakkı var senin üzerinde. Sevmen lazım. Nefsine göre değil, Allah için sevmen lazım. O yüzden büyük bir ibadettir. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Yani nefsi kenara koyuyorsun, aşireti kenara koyuyorsun. Akrabalık, buna benzer, milletçilik. Bunlar bizde yok, Müslümanlarda yok. Bunları kenara koyarız. Allah için severiz o sevdiğimiz Müslüman adam. Belki Afrika'dandır, belki zencidir. Aynı dili konuşmayız. Ama biz ne yaparız? Onu Allah için severiz. Ama belki yanı başımızda ve kardeşimiz, babamız kafir ise, küfrü tercih etmişse imana, biz ne yaparız? Ona buğz ederiz. Ve bunu yapan kişi Allah için sevdi mi, Allah için buğz etti mi imanın tadını almaya başlar. ثَلَاثٌ مَنْ وُجِدَ ف۪يهِنَّ مَنْ وُجِدَ بِهِ ثَلَاثٌ مَنْ وُجِدَ وَجَدَهُنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ Bu üç şey kimde olursa diyor imanın tadını almaya başlar. İmanın tadını almak istiyorsan bu üç şeye sahip olacaksın. Nedir onlar? اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmesi. Hayatında sen eşini seversin, çocuğunu seversin, arabanı seversin, paranı seversin, makamını seversin, elbiseni seversin. Sevdiğin çok şeyler var. Eğer onların sevgisi Allah ve Resulünün sevgisinin önüne geçerse senin imanın sağlam değil, tehlike altında. O yüzden imanın tadını almak istiyorsan en çok Allah'ı seveceksin. Sonra Resulünü seveceksin. Hayatında en değer verdiğin zat Allah olursa, en sevdiğin zat Allah olursa gör bak nasıl lezzetini almaya başlarsın. O hayatın lezzetini almaya başlarsın. Men vecede Allah'a femâze fekat ve men fekad Allah'a femâze veced. Selefimiz çok güzel bir söz söylemiş. Men vecede Allah'a femâze fekat. Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? وَمَنْ فَقَدَ اللّٰهَ فَمَاذَا وَجَدْ Allah'ı kaybeden de neyi bulmuştur? Ne kadar güzel bir söz. Şunu biraz bir düşünün. Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir? Allah'ı kaybeden de neyi bulmuştur? Sen Allah'ı bulduktan sonra boş ver. Bütün dünya batsın. Hiç önemli değil. Sen Allah'ı bulmuşsun. İmanı bulmuşsun. Dolayısıyla Allah sana iman vermişse, cihada getirmişse Allah sana en büyük nimeti vermiştir. O yüzden bu nimete karşı çok şükretmemiz lazım. Ama bir kişi Allah'ı kaybetmişse, bulamamışsa, saraylarda da yaşasa, altında son model arabalar da olsa, en güzel kızlarla da geçse, dünyanın parası da onun olsa, o adam hiçbir şeyi bulamamıştır. O hayattan bıkacaktır, belki de intihara kadar gidecektir. Evet, Allah ve Resulü her şeyden daha çok severse ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illa lillah bir kişiyi sevdiği zaman sadece Allah için sevmesi, yani nefsi için değil, akrabalık bağından dolayı değil, aşiret, millet bağından dolayı değil, menfaat için değil, sırf Allah için sevmesi ve en yekreha en yerci'a ilel kufri ba'den enkazahu Allahu minhu kema yekrehu en yuhzafa fi'n-nar bir kişi nasıl ateşe atılmayı nefretle karşılıyorsa, istemiyorsa Allah ona imanı nasip ettikten sonra bir daha küfre, cahiliye hayatına dönmeyi de bu şekilde görürse o zaman o kişi imanın tadını almaya başlar. Yani Allah sana hidayet vermişse, cahiliye bıraktın, küfrü bıraktın, haramları bıraktın, masiyetleri bıraktın, bu hal üzere devam et, Allah-u Teala sana imanın tadını verecek. Bir Hristiyan zamanında Hristiyan olup sonra İslam'a girmiş bir arkadaşım vardı, tanışmıştım. Babası Amerikalı, annesi de Avusturyalı. Sordum sen nasıl Müslüman oldun, ne yaptın falan böyle konuşurken dedi ki ben kafirdim dedi. Benim babam müzisyendi işte rap şarkıcısı mı diyorlar. Konserlere falan gidiyor sağda solda falan. Derken beni de o hal üzere yetiştirdi. Benim babam siyahi birisi, Amerikalı, annem de normal beyaz bir kadın, evlenmişler. Ben de o şekilde yetiştim. Hristiyan olarak ama Hristiyanlıkla bir alakamız, bir şeyimiz yoktu yani. Şu anda benim annem diyor hiçbir dine inanmıyor ve öldükten sonra bir daha dünyaya döneceğine iman ediyor. Döndüğü zaman da böcek halinde mi döner, kral olarak mı döner? Allah'a emanet, yani öyle bir inancı var. Benim kardeşim de diyor, abim de dinsizdir, dinle bir alakası yok. Kaç senedir bir kızla yaşıyor, nikah yok, evlilik yok, şu anda çocukları var diyor. Böyle bir hayat. Ben de işte Hristiyanken derken babamın çok kötü ölümünü gördüm diyor. hastanede nasıl can çekiştiğini ve suretinin ne kadar korkunç olduğunu gördükten sonra diyor, çok etkilendim diyor. Derken eve geldim, ağlamaya başladım, iştahım kesildi ve ellerimi açtım, dua etmeye başladım. Ey ilahım İsa, işte bana yardım et, bana huzur ver, bu sıkıntıyı benden gider diye böyle dua ederken derken içimde diyor bir şeyler hissettim. Ya hani ilah olarak haşa bize de söylemişlerdi işte, büyük ilah var, o da Allah. Sonra işte İsa var, bir de Ruhul Kudüs var. Bunlar da hani ikinci, üçüncü derecede gelen ilahlar, küçük ilahlar bir nevi. Ya ben bu haşa büyük ilahı bırakıp da niye küçük ilaha ben yalvarıyorum ki? Bu bir saçmalık değil midir diye oradan diyor kafama bir şey takıldı diyor. Allah-u Teala hidayet verecek. Oradan diyor Hristiyanlık dininin bir saçma bir din olduğunu oradan diyor hissetmeye başladım. Derken ya işte soruşturmaya başladım. Acaba bizim inancımız doğru mudur? Bu İslam dinini duyuyorum da acaba nasıl bir dindir diye araştırmak istiyorum da etrafımda kimseyi bulamadım diyor. Bir kız arkadaşım vardı diyor, Türktü diyor. Ona gittim, dedim ki ya şu dinini bana bir anlatsana. Ha nasıl bir dininiz var, bana bir anlat. Bu aralar ben çok etkilendim babamın ölümüne. Niye, ne yapacaksın demiş. Demiş yani bir anlat, güzelse sizin dininize gireceğim demiş. Ya boş ver demiş, sen hayatına bak, senin zaten dinin var demiş. Sen hayatına bak. Maalesef diyor onun da İslam'la bir alakası yokmuş diyor. Derken bana bir şey fayda vermedi. Başka birisine gittim, Müslüman olan. Bana biraz bir şeyler anlattı. Sonra Kur'an-ı Kerim hediye etti. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bir iki kişiyle daha tanıştım. Derken baktım gerçekten o iman, o İslam'ın öyle bir güzelliği var ki, öyle bir lezzeti var ki, çok kısa müddette elhamdülillah diyor Müslüman oldum. Ben de müzisyendim diyor, konserlere giderdim. Hatta Türkiye'ye gittim diyor, Antalya'ya gittim falan anlatıyordu böyle. Vallahi diyor artık hayatımda müzik ilah gibi edinmiştim. Yani ibadet ediyordum gece gündüz hep müzikle uğraşırken, onsuz ben hayat süremezken, İslam'a girdikten sonra hayatta en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi müzik oldu diyor. Kur'an-ı Kerim'i açtığım zaman, dinlediğim zaman o kadar huzurla kalbim doluyordu ki, öyle lezzetini alıyordum ki tasvir edilecek şekilde değildi diyor. Bir müziği işittiğim zaman diyor, o kadar daralıyordum ki diyor. İşte bu insan ne yapmıştır? İmanın tadını ne yapmıştır? Almıştır. Evet, Allah-u Teala sana hidayet verdikten sonra, cahiliyeden kurtardıktan sonra sakın eski cahiliyene dönme, yoksa bu lezzet elinden gider. Evet. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmenin toplum bağlantısında, yani toplumun birleşmesinde, tek duvar olmasında çok büyük etkisi var. Allah için sen sevmeye başladığın zaman, Müslümanları kardeş edindiğin zaman artık sen kardeşlerinle tek duvar gibi olmaya başlarsın küfre karşı. Eğer bu senin hayatında olmazsa o duvar olmaz yani. Birliktelikte birlik olmaz, kuvvet olmaz. Ve altıncısı, Allah'ın velayeti vardır. Yani o kişi, daha doğrusu Allah için kişi sevdi mi, Allah için buğz etti mi, o kimseyi Allah-u Teala veli edinir. Yani Allah-u Teala da onu sever. Onu veli edinir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, "Men ahabba lillah ve abghada lillah ve ata lillah ve mena'a lillah." Kim Allah için severse, Allah için buğz ederse, Allah için verirse, Allah için vermemezlik yaparsa, فَاِنَّمَا تُنَالُوا وِلَايَةُ اللّٰهِ بِذَٰلِكِ İşte onunla diyor Allah'ın velayeti kazanılmış olur. Yani bunlara sahip olduğun zaman Allah'ın velisi olursun. Ve yedincisi, küfre kadar götürür eğer ki kafirler dost edinilirse, inşallah onun suretlerine ne yapacağız? Geleceğiz. Çünkü وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءَ بَعْضُمْ اَوْلِيَاءَ بَعْضٍ Ey iman edenler, sakın Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin, çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Kim sizden onları dost edinirse onlardan olur. Onlardan olur. Burada iki tefsir edilmiş müfessirler tarafından. Bir, günahkar yani günahta onlar gibi olur. O sınıftan olur. İkinci tefsiri de onlar gibi yani küfürde onlar gibi olur. Kuvvetli olan tefsir de budur. Yani küfre girmiş olur. Evet, yine ayette ne diyor? لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne düşmanlık edinen kimseyi, evet, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin onları dost edineceğini göremezsin. Bakın, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, Allah ve Resulüne düşman olanları dost edinemez diyor. Ya da dost edinmezler. Göremezsin. Böyle bir kavim göremezsin. Allah'a ve ahiret gününe iman edin. Demek ki bunun tersi nedir? Onları dost ediniyorsa Allah ve Resulüne düşmanlık yapmış olan kimseleri o zaman Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyor anlamına gelir. Evet. يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Bunlar velev ki onların babaları dahi olsa, o Allah ve Resulüne düşman olan kimseler, o iman edenlerin velev ki babaları da olsalar, اَوْ اَبْنَاءُهُمْ oğulları da olsa, اَوْ اِخْوَانَهُمْ kardeşleri olsa, اَوْ اَشِيرَتَهُمْ ya da aşiretleri olsa, akrabaları da olsa, velev ki bu kadar yakın insanlar da olsalar, onları dost edinmezler diyor. İşte eğer ki böyle olurlarsa, yani onları dost edinmezlerse, şimdi senin baban, senin kardeşin, senin aşiretin, senin eşin, senin çocuğun Allah ve Resulüne düşman olmuşsa, küfür safını tercih etmişse, o kimseyi işte dost edinemezsin. Eğer ki onu dost edinmezsen, اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ Onları dost edinmeyenlerin diyor kalplerine Allah-u Teala imanı yazmıştır. Allah-u Teala ikram olarak imanı kalplerine yani yazmış, kalplerinde imanı sağlamlaştırmıştır. وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ Kendisinden destek vermiştir. Yani Allah-u Teala onlara yardım edecektir dünya hayatında ölene kadar. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Radiyallahu anhum ve radu anhu. Hem Allah onlardan razı olur hem de onlar Allah'tan razı olacaklar. Ulaike hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbidirler. Allah'ın partisidirler. Ela inne hizballahi humul muflihun. İşte Allah'ın hizbi de kurtuluşa erecektir. İşte gerçekten Allah ve Resulünü seven ve buna mukabil Allah ve Resulüne düşmanlık edenleri de buğz eden kimseler, bunlar Allah'ın hizbidir. Yoksa günümüzün hizb-ü şeytanı, hani sahte yolla, sahtekarca, yalan olarak Hizbullah diye isim taktı ya o Şii grup. Beşşar o kafirin safında savaşan, Müslümanlara, mücahitlere karşı savaşan, Müslüman katleden. O pislik insanların Allah'ın hizbi olmakla hiçbir alakaları yok. Gittiler Ruslarla beraber, Beşşar'la beraber, din tanımayan insanlarla beraber Müslümanları ne yapmaya başladılar? Katletmeye başladılar. Hasan diyorlar, Hüseyin diyorlar, Ali diyorlar. Ali onlardan beri, Hasan onlardan beri, Hüseyin onlardan beri. O güzel imamlar, Ehl-i Beyt'in imamları kafirlerle beraber mi oldular Müslümanlara karşı savaşmada? Kafirleri dost mu edindiler? Yoksa kafirlere karşı mı savaştılar? Evet, işte bu ayet kardeşler, bu ayet sahabenin hayatında görüldü. O yüzden Allah-u Teala sahabeyi çokça yüceltti. İbn-i Kesir Rahimullah tefsirde diyor ki bu ayet bazı müfessirlere göre Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah hakkında inmiştir ki Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah Bedir Savaşı'nda babasını öldürmüştür. Babası karşısına çıkıyor ve babasını öldürüyor. Babası kafirlerin safındaydı. Bazı müfessirler demişlerdir ki bu ayetteki geçen hani velev kanu abaahum, o Allah ve Resulüne düşman olanlar velev ki babaları olsa İşte Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah misali babasını öldürmüştür diyor Bedir Savaşı'nda. اَوْ اَبْنَاءَهُمْ ya da oğulları olabilir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh oğlunu aramış Abdurrahman. O zaman Müslüman olmamıştı. Bedir Savaşı'nda düşünün Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh oğlunu arıyor. Daha sonra Müslüman olduğu zaman oğluna diyor ki Allah seni yani kurtardı ki vallahi seni arıyordum. Eğer ki seni bulmuş olsaydım ben seni biçecektim diyor, öldürecektim diyor. Evet. اَوْ اِخْوَانَهُمْ ya da kardeşleri Mus'ab bin Umer radıyallahu anhu kardeşi Ubeyd İbni Umer'i öldürmüştür. Ubeyd İbni Umer'i ne yapmıştır? Öldürmüştür. اَوْ اَشِرَتَهُمْ ya da aşiretleri Hazreti Ömer radıyallahu anhu da kastedilmiş olabilir diyor müfessirler. O da dayısını öldürmüştür. Bedir Savaşı'nda. Ve o Bedir Savaşı'nda subhanallah sahabe-i kiram aslında bir nevi akrabalarıyla savaştılar. O muhacirler özellikle hani müşriklere karşı savaşırken karşı tarafta baya bir akraba, yakınlar, dostlar şeyler vardı zamanında dost olanlar. Mesela şeyler çıktığı zaman mübareze Utbe, Şeybe, Velid İbni Utbe mübarezeye çıktıkları zaman karşılarına hani meydan okudular, karşılarına Ensardan 3 kişi çıktılar. Sizler kimsiniz? Onlar dediler ki biz Ensardan falan falan falanız. Dediler ki siz bize denk değilsiniz. Siz çekin, geri dönün, bırakın şu akrabalarımızla savaşalım. Bizim dinimizden çıkan, bize düşman olan, yurdumuzdan çekip çıkan bu akrabalarımızla bırakın biz bunlarla savaşacağız deyince geri dönüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Niye geri döndünüz? Diyorlar ki kabul etmediler karşı tarafta. Ve dediler ki amca oğullarımızı bize karşı çıkarın. Akrabalarımızı bize karşı çıkarın. Aslında bu çıkan kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları da oluyorlardı. Tuttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akraba olanları ne yaptı? Mübarezeye kaldırdı. Kalk ya Ali dedi. Kalk ya Hamza dedi. Kalk ya Ubeyde İbnül Haris. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akrabaları kalkın dedi. Siz mübareze yapın dedi. Ve onlar ne yaptılar? Mübareze yaptılar ve onları öldürdüler. Derken ondan sonra savaş başladı. Tabii karşı taraf iki taraftan da şehit yani şehit var, öbür taraftan ölüler var. Bayağı bir müşriklerden ölüler vardı ve yani akraba orada bir nevi ne yaptı? Savaştılar. Burada işte sahabe-i kiram küfrün safını tercih etmiş, küfürde kalmış olan kimseleri ne yapmadılar? Dost edinmediler. Yeri geldi onlara karşı savaştılar. İşte o hale gelirse Müslüman inşallah Allah'ın razı olduğu imanı gerçekleştirmiş olur. Eğer ki bizim en yakın akrabamız küfür safını tercih ediyorsa, Allah ve Resulüne düşman olmuşsa, küfrün safında oluyorsa ona karşı iman görevimizi de göstermemiz lazım ki Allah da ki bizden de razı olsun. Rabbim hakkıyla bu yani dostluğu güzel bir şekilde icra eden kullarından eylesin. Hakkıyla kafirleri düşman edinenlerden eylesin. Hayatımızı şehadet ile tamamlamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.